Ayrım 2.
Erkeklerin karma karışık kılıklarının da batılı bir kılıkla değiştirilmesine teşebbüs edildi. Ceket, pantolon ve fes ilk defa padişah tarafından giyilerek herkesin de bu kıyafeti seçmesi tavsiye edildi. Sarık, yalnız din adamlarının başlığı olarak kabul edildi. Avrupalı devlet başkanları gibi padişah da yurt içi inceleme gezileri yapmaya ve doğum gününü kutlamaya başladı. Bütün bunlar eskiden düşünülmesi bile imkansız olan şeylerdi. Fakat başlıca fesat ocağı ve çağdaşlaşma engeli olan Yeniçeri ordusunun ortadan kaldırılması çalışmalara büyük bir ferahlık getirmişti. Ancak halk cahil ve mütasip olduğu için çağdaşlaşma yolundaki her hareketi Hristiyan dünyasına mal ediyor ve bu konuda başı çekene de gavur padişah adını takıyordu. Bütün bunlar gözden geçirilince II. Mahmut devrinde çağdaşlaşma hareketlerinin o zamana kadar görülmemiş bir genişlik ve hız kazandığı kolaylıkla anlaşılabilir. Ancak daha önceleri olduğu gibi bu devrin çağdaşlaşma hareketlerinde de herhangi bir plan veya program söz konusu değildir. Bütün bunlar sadece şartların ve imkanların el verdiği ölçüde yapılabilenlerdir. Böyle olmasına rağmen yapılanların maddi ve manevi değerleri büyüktür. Ölümünden 4 ay sonra oğlu Abdülmecid tarafından resmen ilan edilen Tanzimat-ı Hayriye'yi de tasarladığı ve bunu ölümünün engellediği söylenen 2. Mahmud'un 14 yıl gibi kısa bir süre içine sığdırılmış bütün bu icraatının Tanzimat-ı ilana fırsat bulamamış bile olsa onun temellerini attığı açıkça görülmektedir. Ayrıca bütün bu çalışmaların Yunan isyanları 1820-1828, Osmanlı-Rus Savaşı 1828-1829 ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı 1831-1840 gibi iç ve dış gaileler ve onların getirdiği huzursuzluk ve ekonomik güçlükler içinde gerçekleştirilmiş oldukları da dikkate alınmalıdır. Yöneticilerin mali konulardaki bilgisizlikleri ve ticari konulara olan ilgisizlikleri dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik güçlükler öteden beri ülkenin sosyal ve ahlaki bünyesiyle birlikte devletin de itibarını ve gücünü sarsmaktaydı. Halbuki aynı süre içinde sanayi ve teknikte büyük bir hızla ilerlemiş olan batılı ülkeler, üretim fazlası mallarını satabilecek yeni dış pazarlar peşindeydiler. Mesafenin kısalığı ve halklarının geriliği bakımından yakın ve Orta Doğu en uygun pazar olarak görünüyordu. Avrupalılar o zamanlar Yakın Doğu'nun bütününe sahip Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaretin inceliklerini bilmemesinden ve bu konuda kendilerine öteden beri bol bol kolaylıklar ve imtiyazlar tanıyan Osmanlıların bu durumundan yararlanarak ülkenin hemen hemen bütün bölgelerini birer açık pazar haline getirdiler. Zamanla iç ticarete de başladılar. Ticaret alanındaki bu imtiyazlı durumlarını devletler arası ticaret antlaşmaları ile de perçinlediler. Osmanlı Devleti'nin başka bir devletle ilk ticaret antlaşması İngiltere ile yapıldı 16 Ağustos 1838 ve bu antlaşma ile İngiliz sanayici ve tüccarları kendi memleketlerinde bile sahip olamadıkları büyük kazanç imkanlarına Türkiye'de sahip oldular. Bu görülmemiş cazip durum hemen başka Avrupa devletlerinin de ilgisini çekerek Osmanlı Devleti ile ardı ardına yaptıkları aynı şartlardaki antlaşmalarla aynı imtiyazlara sahip olmuşlardır. 3 yıl gibi çok kısa bir süre içinde tam 11 Avrupa devleti ile yapılan bu antlaşmalar sonunda imparatorluk yabancı sanayi ve ticaret mallarının istilasına uğramış, yerli sanayi süratle çökmeye başlamış, halk zevkli ve ucuz olan yabancı mallarına hücum etmiş, böylece zaten zayıf olan Türk ekonomisi büsbütün kötülemiştir. Bu durum yetkili yöneticilerin ekonomik konulardaki korkunç bilgisizliklerinin açık ve kesin delilidir. 1 Temmuz 1839'da babası 2. Mahmud'un yerine geçen Abdülmecid 1823-1861 ise henüz 17 yaşında olmakla beraber imparatorluğun yükseliş devrinden sonraki şehzadeler gibi sarayda kapalı bir eğitim görmemiş, iyi yetişmiş, zeki bir gençti. Tecrübesizliğine rağmen babasının imparatorlukta yapmış olduğu ve yapmayı düşündüğü düzenlemelerden de haberli idi. Reşit Paşa'nın bu sırada hariciye nazırı bulunması, düzenlemelere muhalif olan Sadrazam Hüsrev Paşa'dan gizli olarak genç hükümdarlarla temasa geçmesi, 2. Mahmud devrinde başlamış olan düzenlemelerin daha esaslı ve planlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine onu inandırması, Tanzimat-ı Hayriye'nin Abdülmecid'in tahta çıkmasından 4 ay sonra ilanını sağladı. Bu süre içinde Reşit Paşa'nın bir yandan padişahı inandırırken, bir yandan da Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır valisi Mehmet Ali Paşa karşısındaki acizini ve Rusya'nın imparatorluğa sızma teşebbüslerini endişeyle takip eden Fransa ve İngiltere'ye de yapılacak esaslı düzenlemelerle imparatorluğun hızla kalkınacağı hakkında garanti verdiği anlaşılıyor. Gerçekten Reşit Paşa'nın 12 Ağustos 1839 tarihinde İngiltere Hariciye Nazırı Lord Palmerston'a gönderdiği bir muhtıra, onun batılı devletlerdeki teşebbüsleri ve yapmayı düşündüğü düzenlemelerin esasları ve sebepleri hakkında dikkate değer bilgi vermektedir. İmparatorlukta yapılacak düzenlemeler için en büyük engel olarak o günün batılılaşmaya taraftar olmayan bazı devlet adamlarını gören Reşit Paşa'nın bu engeli aşabilmek hususunda batılı devletlerin desteğine ihtiyaç duyduğu ve düzenlemelerin ilanından evvel onların da yardımını sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Yaptığı bu teşebbüsler müsbet sonuç vererek sonunda tasarladığı düzenlemeleri Gülhane Hattı ile resmen ilan etmek imkanını buldu. Gülhane Hattı, Osmanlı İmparatorluğu'nda hakim unsur olan Türk-İslam unsuru ile reaya diye anılan diğer dinlere bağlı unsurlar için can, mal ve namus güvenliğini kabul ediyordu. O zamana kadar imparatorlukta en küçük fertten en büyük devlet adamına kadar kimsenin bu hususlarda bir garantisi yoktu. Padişah lüzum gördüğü anda başvekillerin bile mallarına el koyar ve kendilerini idam ettirebilirdi. Halbuki bu fermanla muhakeme edilmeksizin kimsenin hiçbir cezaya çarptırılamayacağı ilan ediliyor, yani padişah bu husustaki yetkisinden vazgeçiyordu. Adaletin sağlanması için yeni kanunlar yapılacak, vergi sistemi yeniden düzenlenecek, askere alma usulü de adalete uygun bir şekle getirilecekti. Padişah yapılan resmi bir törenle bu fermandaki esaslara kesin bir şekilde uyacağına ve onları asla değiştirmeyeceğine kendisi yemin ettiği gibi bütün vükela ve ulemaya da yemin ettirmişti. İngiltere Hariciye Nazırı Lord Palmerston'a tazminatın ilanından kısa bir süre önce yazdığı muhtırada düzenleme hareketlerinde kesin bir davranış göstermediği için 2. Mahmud'u şiddetle tenkit eden Reşit Paşa'nın da Gülhane hattını kaleme alırken bir hayli ihtiyatlı ve ölçülü davrandığı görülüyor. Fermanda her şeyden önce dikkati çeken husus, devletin batılı anlamda bir düzene ihtiyacı bulunduğunun ve bunun gerçekleştirilmesi zaruretinin açıkça ifade edilmemesidir. Fermanda bulunan bütün esaslar, batılı bir çağdaş devletin dayandığı temel esaslar olduğu halde, bunların halka, İslam dininin zamanla uyulmaktan düşmüş ve canlandırılması gereken esasları olarak gösterilmesine dikkat edilmiştir. Böyle davranılmasında o gün için zaruret bulunduğu muhakkaktır. Çünkü pek çok devlet adamları ve halk tam bir ortaçağ zihniyetinden henüz kurtulamamıştı. Büyük devletlerin desteklerini daha kolay sağlayabilmek için Lord Palmerston'a olan muhtırasında yapılacak düzenlemeler konusunda güven verebilmek için Reşit Paşa içerideki güçlükleri yumuşatmak lüzumunu duymuştu. Yoksa daha 3. Selim'den beri yapılmakta olan plansız düzenlemelerin eski zihniyeti henüz ortadan kaldıramadığını kendisi de çok iyi biliyordu. Bu bakımdan fermandaki esasların batıdan alındığını açıkça söylemek değil, sezdirmek bile büyük tepkilere, frenkleşme ve dinsizlik suçlamalarına derhal yol açabilir ve hareketi tehlikeye düşürebilirdi. Nitekim okunmuş olan şekliyle dahi ferman birçok hoşnutsuzluklara yol açtı. Bu hoşnutsuzluklar türlü ve geniş kaynaklardan geliyordu. Önce Reşit Paşa ve onun yetiştirmeleri olan Ali ve Fuat Paşalar istisna edilecek olursa, Tanzimat devrinin diğer devlet adamları alışık bulundukları yetkilerini çok daralttığı, keyfi hareketlere engel olduğu için Gülhane hattına muhaliftiler. Sonra hareketin siyasi yönüyle hiç ilgilenmeyen ulema sınıfı da adalet ve marif alanlarındaki düzenlemelerle yakından ilgili idi. Adalette şeriat sisteminin ve marifte de medrese sisteminin koruyucuları olan ulema sınıfı, bu iki alandaki düzenleme hareketlerini sürekli bir kontrol altında bulunduruyor ve kendi düşünüş ve menfaatlerine aykırı değişikliklere karşı koyarak onlara dinsizlik damgasını vuruyor, halkı kışkırtıyordu. Kışkırtılmadığı takdirde yeniliklere asla karşı olmayan ve hatta onları kolaylıkla benimseyen Türk halkı ise dine kuvvetle bağlı bulunduğu, yani dolayısıyla ulema sınıfının tesirinde kaldığı için Gülhane Fermanı'nın kendisine sağladığı haklardan memnun olmakla beraber bu hakların aynen Hristiyan tebaaya tanınmasından memnun kalmadı. Bütün bu tepki kaynaklarından başka işin tuhaf tarafı, insan hakları konusunda hiçbir itirazı bulunmayan padişah da bu hakların dışında hiçbir kayda girmek istemiyor ve keyfi hareketlerden hoşlanıyordu. Bu kanunsuz hareketlerinin başlıcası devlet hazinesini keyfine göre kullanması oldu ve bunun sonunda da devlet hem iç hem de dış borçlanmalara girmek zorunda kaldı. Bunlardan hele dış borçlar, ağır faiz şartlarından başka ülkenin herhangi bir bakımdan kalkınmasında kullanılmadıkları için imparatorluğun iktisadi durumuna çok ağır darbeler indirdiler. Müslüman halkla eşit haklara kavuşturulmalarına rağmen Tanzimat Fermanı'na karşı gösterilen bir tepkinin de bazı Hristiyanlardan geldiği görülüyor. Rumlar öteden beri imparatorluğun Hristiyan halkı arasında bazı imtiyazlara sahip bulunuyordu. İstanbul'daki Rum Patriği, imparatorluktaki bütün Hristiyanların dini işlerini yönetmeye yetkili bulunduğu gibi resmi tercümanlar, elçiliklerdeki bazı memurlar ve hatta Eflak ve Buğdan beyleri Patrikhanedeki Rumlar arasından seçiliyordu. Din ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün halkın aynı haklara sahip bulunduğunun ilan edilmesini, imparatorlukta başlıca fesat unsuru olan Rumlar asla layık bulunmadıkları, yukarıdaki imtiyazlarının diğer Hristiyanlara da verileceği anlamına alarak Gülhane Fermanı'ndan memnun kalmadılar. Türkiye'deki çağdaşlaşma hareketinin ilk resmi beyanı olan Gülhane Hattı ilanı sıralarından başlayarak işte böyle mühim direnme noktaları ile karşılaştı. Bu bakımdan gerçekleştirilmesi gerçekten güç bir hareketin ifadesiydi. Bütün bu engellerin tehlikeli bir mahiyet almalarını önlemekte Reşit Paşa'nın zekası ile iradesi ve padişahın batılılaşmayı kaçınılmaz bir zaruret olarak kabul etmesi birinci derecede amildir. Bu durum karşısında Tanzimat-ı Hayriye'nin oldukça ağır bir tempo ile plansız ve eksik olarak gerçekleşmesini tabii karşılamak gerekir. İmparatorluğun sosyal ve moral bünyesini yakından tanımayan batılı devletlerin düzenleme hareketlerindeki ağır yürüyüşü zaman zaman tenkit etmeleri haksızdır. Bir milletin asırlarca alıştığı düşünüş ve yaşayış şartlarından birdenbire sıyrılmasına imkan yoktur. Bunun içindir ki Tanzimat hareketi hiçbir zaman kökten bir düzenlemeye saptırılamamış, eski müesseselerin derhal ortadan kaldırılmaları yerine onların yanı başlarına batılı örneklerinin de kurularak halkın zamanla onlara alıştırılması yoluna gidilmiş. Her an olabilecek tehlikeli tepkileri ve eldeki imkanları kollamak suretiyle ortalama bir yoldan yürünebilmiştir. Bunun içindir ki Tanzimat devri hemen her alanda eski ile yeninin yan yana bulundukları zaruri bir intikal ve ikilik devridir. Gülhane Fermanı'na uygun olarak askeri alanda yapılan düzenlemeler çok daha önceden başlamış olan imparatorluk ordusunu modern bir hale getirmek gayesini güdüyordu. Bu maksatla kura usulü konulmuş ve askerlik süresi 5 yıla indirilerek bir kimsenin ömür boyu askerlik yapması usulü kaldırılmıştır. Ordu teşkilat ve eğitim bakımlarından tamamıyla batılı esaslara bağlandı. Piyade kuvvetleri, Fransız topçu kuvvetleri de Prusya sistemine göre yetiştirilmeye başlandı. Ancak o zamana kadar askere alınmadıkları için gösterdikleri tepki karşısında Hristiyanların askere alınmaları bir süre daha geri bırakıldı. Tanzimat hareketi bu şekilde devam ederken, bazı devlet adamlarının batılılaşmanın kaçınılmaz bir zaruret olduğu hakkındaki kesin inanç ve davranışlarının bir sonucu olan 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane hattını 28 Şubat 1856'da ilan edilen İslahat Fermanı takip etti. Fakat Gülhane hattının dayandığı esasları bir kere daha söyledikten sonra onları çok daha genişleten bu ferman, Türk hükümetinden gelen bir teşebbüsün değil, batılı devletlerden gelen bir baskının ifadesidir. İngiltere, Fransa ve Sardunya Krallığı ile birlikte Ruslara karşı yapılan ve zaferle sonuçlanan Kırım Savaşı 1854-1855'nin sonunda bu savaşa Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte katılmış olan batılı devletler barış masasına oturulmadan önce Osmanlı Devleti'nin Tanzimat-ı Hayriye'yi daha kuvvetle belirten yeni bir ferman çıkarmasını zaruri görmüşlerdi. Bu zarurette onlara göre şundan ileri geliyordu. öteden beri iktisadi menfaatlerini genişletmeye bir bahane bulmak maksadı ile Fransa İmparatorluk'taki Katolik halkın, İngiltere Protestanların ve Rusya'da Ortodoksların koruyucusu geçinmekteydiler. Batılı devletler, barış görüşmeleri sırasında Rusya'nın imparatorluktaki Hristiyanların Müslümanlarla eşit tutulmadığını ileriye sürerek, barış şartlarını kendi lehine çevirmeye çalışacağı düşüncesiyle Bab-ı Ali'den Gülhane hattının Hristiyan azınlıkların hakları bakımından genişletilmesini istediler. Bu istek, gerçekte Rusya'nın muhtemel bir tutumunu bahane ederek Fransa ile İngiltere'nin imparatorluktaki menfaatlerini sağlamakta kullandıkları Hristiyan halkı daha iyi bir duruma getirmek suretiyle hem bu halkı ve hem de Hristiyan olan kendi halklarını memnun etmek içindi. İşte böyle bir ortak siyasetin baskısı altında meydana gelen 28 Şubat 1856 tarihli ıslahat fermanı, Gülhane hattının prensiplerini tekrarladıktan başka Hristiyanlara devlet memuru olmak, kendi dillerinde öğretim yapmak ve içlerinden isteyenlerin çocuklarını devlet okullarında okutmak haklarını da tanıyordu. Böylece imparatorluk halkı, medeni ve siyasi haklar bakımından din ve milliyet farkı gözetilmeksizin tam anlamıyla eşitliğe ve demokratik düzene ait esasların mühim bir kısmına sahip oluyordu. Medeniyet değiştirme her şeyden önce bir zihniyet değiştirme ve zihniyet değiştirme de bir eğitim meselesi olduğuna göre Türk milletinin bu yola girebilmesi önce batılı bilginin ülkeye girmesiyle mümkündü. Modern bilgiyi ve metotları getirebilmek için Tanzimat'a kadar devletçe alınmış tedbirler dağınık ve sınırlı idi. İlk olarak ordunun modernleştirilmesi maksadı ile yurda girmeye başlamış olan pozitif bilimlerin öğretilmesi için 3. Selim devrinde açılan mühendishane 1795 ve 2. Mahmut devrinde açılan askeri mektebi tıbbiye 1827 ve mektebi harbiye 1834 gibi yüksek okullar bu bilgiyi yaymaya yetmiyordu. 1831'de kurulmuş olan takvimi vaka'ayı de daha çok resmi bildiriler ve memur tayinleri ile dolu bulunan bir resmi gazete olduğu için halka batı dünyasında olup bitenlerden haber verebilecek durumda değildi. Batıya memur olarak veya öğrenim için gidip gelmiş olanların sayısı ise henüz pek azdı ve batı medeniyetine karşı olanların büyük kalabalığı karşısında fazla bir iş göremiyorlardı. Bununla beraber Tanzimat'tan sonra batı medeniyetinin şiddetle taraflısı olan Abdülmecid'in koruduğu bu küçük zümre tek çıkar yolu Avrupa'yı şekilde öğretime bir an önce gidilmesinde gördü ve ilkokullardan başlayarak bu sistemi gerçekleştirmeye çalıştı. Bizzat padişah bu hususta çok titizdi. Ayrıca orta çağdan kalma üniversiteler olan medreselerin yanında bir de modern üniversite kurulmasına karar verildi 1845. Fakat şartlar elverişli olmadığı için açılması gecikti. Bu üniversiteye öğrenci yetiştirmek üzere ilkokullardan bir kısmı geliştirilerek orta öğretim müesseseleri haline getirildi ve üniversitede okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak üzere bir Encümeni Daniş kuruldu 1851. Bu programın gerçekleştirilmesi için daha önce sürekli bir Meclisi Marifi Umumiye oluşturulmuştu 1846. Bu meclis 1847'de Marifi Umumiye Nezareti Milli Eğitim Bakanlığı haline getirildi. Yeni okullara öğretmen yetiştirmek gayesiyle Darül Muallimin Erkek Öğretmen Okulu 1848 ve modern bilgilere sahip idareciler yetiştirmek üzere de Mektebi Mülkiye Devlet Memurları Yetiştirme Okulu 1859 açıldı. Eğitim alanında bunlardan başka 2. Mahmut zamanında mecburi kılınmış olan ilk öğrenimin yeniden düzenlenmesine çalışıldığı gibi yeni ilkokullar ve ilk meslek okulu olarak da Ziraat Mektebi açıldı 1847. Bu sırada bir kız ilkokulunun da açıldığı görüldü. Bu ilkokullara öğretmen yetiştirmek için bir Darül Muallimin Erkek Öğretmen Okulu 1848 ve açılması düşünülen üniversiteye öğrenci yetiştirmek için de orta öğretim seviyesinde olan Darül Marif 1849 adında bir okul açıldı. Kız öğretmen okulu olan Darül Muallimat ise kız rüştiyelerinin çoğalmasından sonra 1859'da açılabildi. Aynı yıl yine bir meslek okulu olan Orman Mektebi, bir yıl sonra da Telegrafçılık Mektebi açıldı. Ayrıca kurulacak üniversitenin ders kitaplarını hazırlamak üzere Encümeni Daniş 1851 isimli ve akademik karakterde bir kurulda kuruldu. Bütün bu çalışmalar Batı kültürünü yurda sokmak için o günkü şartların sağladığı imkan ölçüsünde yalnız devletçe yapılan teşebbüslerdi ve zamanla bunlar az da olsa yemişlerini vermekte ve bir zihniyet değişmesine doğru giden yolu yavaş yavaş açmaktaydılar. Okullardan başka bu zihniyet değişmesinde rol oynayan amillerden biri de Fransızcanın aydınlar arasında günden güne ve hızla yayılmasıdır. Fransızcayı öğrenmek zamanla Fransız kültürü ile temasa geçmeye yol açtığı için aydın zümreden Batı kültürüne açılan pencere gittikçe genişlemekteydi. Tophane Müşirliği kalemi ile Bab-ı Ali'deki tercüme odası Fransızcanın aydınlar arasında yayılmasında mühim bir rol sahibidir. Ayrıca yine bir bilim kurumu olan Encümeni Daniş'te geniş faaliyette bulunmamakla beraber Batı kültürünün getirilmesine hizmet etmiştir. Bu resmi çevrelerin dışında yenilik taraflısı devlet adamlarının konakları da yine bu kültürün beslendiği yerlerdi. Bu sıralarda çağdaşlaşma hareketi bu gibi büyük sosyal değişmelerde mühim hizmetler görebilen bir vasıtadan, basının yardımından henüz mahrumdur. 1831 yılında resmi bir gazete olarak kurulmuş olan Takvimi Vekaai henüz böyle büyük bir hareketin organı olabilecek durumda değildi. 1840'da kurulan Ceride-i Havadis'te hükümet yardımı ile yaşayabilen yarı resmi bir organdı. Her ikisinde de çoğunlukla memur tayinlerinden ve günlük şehir ve polis haberlerinden başka bir şey görülemiyordu. Haber alma teşkilatının gereği gibi kurulamamasından bu haberlerin çoğu da yine İstanbul'da yabancı dillerde çıkmakta olan gazetelerden alınmaktaydı. Mesleklerinde daha ileri durumda bulunan bu yabancı dilli gazeteler sayfalarında siyasi yazılara da yer veriyorlardı. Türk gazeteleri ara sıra bu siyasi yazılardan ve Fransız gazetelerindeki haberlerden çevirmeler yapıyorlardı. İşte bu çevirmeler vasıtasıyla zaman zaman Batı Avrupa medeniyet ve kültürüne ait haberler ve bilgiler de gelmekteydi.